Ayrım 38.
Generalin çalışma odası sarı, turkuaz, dikey çizgili perdesi ile dikkat çeken bir pencere dışında kitaptan duvarlarla örülmüş geniş bir mekandı. Son derece zevkli, modern ve yalındı. Yerler duvardan duvara gri bir halı giyinmişti. Geniş çalışma masası yekpare camlandı ve biri sarı, öbürü siyah metalden iki tane Z bacak üzerinde duruyordu. Sol tarafta arkalıksız, parlak turkuaz renkli bir art deko kanepe vardı. Kanepenin iki yanında iliştirilmiş püsküllü rulo sarı minderler bonbon ambalajları kadar çekici ve çocuksuydu. Yanı başındaki sehpaya çalışma masasının hık diyerek burnundan düşmüş yavrusu denebilirdi. Ayak ucunda bir Osmanlı pufla son derece konforlu görünen sarı mavi çizgili berjer koltuk tıpkı şair Doğan Gökay'ın köşkteki koltuğuna benziyordu. Çalışma masasında ışıklandırılmış kocaman bir yer küre vardı ve üzerinde bazı kentlere çarpı işareti konmuştu. Bir generalin bu kadar modern zevklere sahip olması gerçek olabilir mi diye düşündü Tuna. General Turhan Özsoy ve gelecek bilimci Muzaffer Bey masanın üzerine eğilmiş dikkatle bir haritayı inceliyorlardı. Bir süre ayakta dikilip bekledikten sonra varlığını anımsatmak gereğini duydu ve öksürdü. Ha gel öğretmen gel bak şuna dedi general başını kaldırmadan. Masada simsiyah zemin üzerine çizilmiş bir uzay haritası vardı. Güneş sistemi gezegenleri, yıldızlar ve uzay oluşumları olağanüstü albenli bir geometrik bir sanat eseri olarak serilmişti önlerine. Bu harita aynı zamanda çok uzun, serin, tehlikeli sürprizleriyle tahrik eden gizemli bir yolculuğun çağrılarıyla insanı ürpertiyordu. Ve bu harita insanda sonsuzluk kavramının derinliğine dair dipsiz bir boşluğa düşme duygusu yaratıyor ve kaybolmuşluk kokuyordu. İçinde birbirine relatif yön ve pozisyonu olan nesnelerin ve olayların var olduğu üç boyutlu sınırsız bir boşluk dedi Muzaffer Bey haritayı gururla göstererek. Nasıl diye sordu general kendi eseriyle gururlanmış benzeri bir sevinçle. Haritanın geometrik estetiğinden mest olan Tuna uzayın içinde neredeyse kaybolmuş yerküreye bakıp sıkıntıyla içini çekti. Bu iç savaş senaryosu içinde şimdi bir de uzay savaşlarına mı bulaşacak bu benim bilinçaltım yoksa diye düşündü çabucak. Bırak genç adamı heyecanlandırma şimdi Turan. İlk bakışta çok komplike görünür bu haritalar. Canım o bir de fezanın genetik haritalarını görsün de komplikasyonu anlasın bakalım. Baba takılmadan duramazsın bana değil mi? O zaman çalışma odasının kapısına yakın bir yerde kütüphaneye yaslanmış elinde konyak kadehiyle dikilen genetik mühendisi Feza'yı gördü Tuna. Tombulluğunu hiç dert etmediği anlaşılan genç kadın özgüvenli gülümsemesini gamzeleriyle yıldızlıyordu yine. Eh bu kadar da hava atalım kızımızla değil mi yani? Çinlilerin manyetik mıknatısı icat etmesiyle kaşifler, yabancı yıldızlarla kaplı gökler altında kör kalmaktan kurtuldular. Böylece keşiflerin ve dolayısıyla insanların kaderi değişti. Çok da iyi oldu hani. Marco Polo'dan sonra geçen 700 yıl içinde, bak güneş sistemini bitirmek üzereyiz üstad, bu da düpedüz insanlığın başarısıdır. Aslında daha bu işin başındayız Turancığım. Bak şöyle söyleyeyim. Eğer bütün evrenin tarihini bir yıllık bir zaman dilimine sıkıştıracak olsaydık aşağı yukarı şöyle bir takvim çıkardı önümüze. Şimdi birinci ay Ocak. Kozmosun başlangıcı olsun. Yani Big Bang Ocak'ta oldu diyelim. Tamam mı? Tamam diye heyecanlı başını salladı general. Şubat'ta ilk yıldızlar, galaksiler, gök adalar oluşsa ancak Eylül'de güneş ışıldamaya, meteorlar bebek sayılacak dünyamıza ve aya yağmaya başlarlar. Efendime söyleyeyim, Ekim'de ilk atmosfer oluşup algler belirlemeye başlar desek, Kasım'da da ay yerküreden uzaklaşır ve ancak Aralık'ta ne? Aralık'ta da erken memeliler belirlemeye başlarlar. Vay canına! Yahu bu ne rezalet bir takvim Muzaffer'cim. Yani zaten uzayda nokta gibi bir gezegendeyiz. O gezegende belirmemiz de zaman mefhumu içinde 12'de birlik bir dilim desene. Neler keşfedip neler icat ediyoruz diye tam da böbürlenirken. Dahası diye güldü gelecek bilimci Muzaffer Bey. Dahası bütünlü bir yıllık bir zamana kondens ettiğimiz evren tarihi içinde mağara insanından günümüze kadar tespit edilmiş uygarlık tarihi sadece ve sadece 31 Aralık'ın 40 saniyesine sığacaktı. Ne? Bu kadar da olmaz ki ama, diye bozuldu general. Bunlara karşın zamana ve yaşama anlam katan tek canlı insandır ama, diye pat diye ortaya atıldı Tuna. Buna hiç planlamamışken. Doğru, henüz evrenimizin çok başında olmamıza karşın bilinç bizi şu ana kadar bildiğimiz bütün canlılardan farklı kılıyor ve kurtarıyor, dedi genetikçi Feza. Kurtarıyor mu, batırıyor mu, orası biraz karışık, diyerek içini çekti Tuna. Gelecekte biyolojinin tek başına başaramadığını, biyoteknoloji başaracak ve insan beyninin kapasitesini arttıracak. Bunları söylerken Feza'nın sesi fırtınasız, yüzü bulutsuzdu. Onun tutkusal bir insan olmadığını düşündü Tuna aniden. Bilmem nano makineler konusunda ne kadar yakınsınız Tuna. Nano makineler mi? Evet, geleceğin geleceğini görmekte nano makineler bize çok yardımcı oluyorlar. Onlar sayesinde 2100 yılına kadar senaryolar kurabiliyoruz, dedi gelecek bilimci Muzaffer Bey. Nanometrenin metrenin milyarda biri olduğu dışında başka bir şey bilmiyorum, diye merakla araya girdi Tuna. İri bir atom büyüklüğündeki nano makineler bir çeşit mikro robottur ve çok yakın gelecekte canlıları onarmaktan başlayarak pek çok yaşamsal işlevde ciddi rol oynayacaktır, dedi genetikçi Feza gamzeli gamzeli gülümseyerek. Yani insan bedenine bu küçük robotların sokulup hasta yerlerin onartılacağını mı söylüyorsunuz siz şimdi bana? Evet, ama bu şimdi sizi dehşete düşürdüğü kadar mekanik bir olay değil. Bu moleküler robotlar hücrelerin tıpkısını yaparak onaracak insan bedenini. Dolayısıyla yaşam süresi şimdi düşlenenden çok çok daha fazla uzayacak gelecekti. Bu kısa haliyle bile onu istediğimiz gibi doldurup doya doya yaşamayı beceremezken, diye homurdandı Tuna. Hem bu söyledikleriniz bizim öğrencilerin teknoütopya dedikleri şey değil mi, diye ekledi sonra. Pek değil, diye gülümsedi Feza gamzelerini çırılçıplak sunarken. Artık ütopya sayılmaz. Genetik mühendisleri çoktan bakteri DNA'sını doğal nanometrelerle programlayarak insülin yapmayı başardılar bile. Öte yandan, diyerek söze karıştı Muzaffer Bey, insanın öğrenme kapasitesinin bezelye büyüklüğünde bir nano bilgisayarı baş içine yerleştirilerek inanılmaz ölçüde artırılacağı günler kapıda. Tabii bütün bunların bize nasıl sosyal ve etik sorunlar getireceğini düşünmek bile istemiyorum vallahi, diye güldü general. Yani siz şimdi gelecekte dünyayı robotlara teslim edeceğimizi mi söylüyorsunuz, diye canı sıkılarak sordu Tuna. Bir bakıma öyle, dedi Feza. Ama sakın unutmayın Tuna, o robotlar yine de bizim aklımızın çocukları olacaklar. İtici ve karışık, diye içini çekti Tuna canı sıkılarak. Hiçbir şey sanıldığı kadar karmaşık değil de asıl Turan şu askeri haritalarını gelecekte nasıl basitleştirecek, biraz ondan söz etsin bize şimdi. Ne, gelecekte de askerlik olacağını mı söylemeye çalışıyorsunuz şimdi de, diye hayretle haykırdı Tuna. Öbür üçü birbirlerine baktılar ve kısa bir süre sustular. Bu konuda ittifak halinde değiliz öğretmen, dedi general en general sesiyle. Geleceğin savaşları silah yerine bilgisayar, nükleer bomba yerine mantık bombaları olacağını söylemek artık kehanet sayılmaz. Sustular yine. Avrupa'da orduların küçültülüp 2000 yılında profesyonel askerliğe geçilmesi projesi var. Sonra bizzat kendisi askerlik karşıtı olmaya ve orduda eşcinsellerin haklarını savunabilmeye cüret etmiş Bill Clinton'ın Birleşik Devletler Başkanı seçilebilmesi olayı var. Bu iki olayın tam 20. yüzyılın sonlarına denk düşmesi birer tesadüf değildir, diye ekledi General Turhan Özsoy. Ama siz gelecekte askerlik olacağında hemfikir misiniz aslında, diye isyan etti Tuna. Bildiğimiz manada değil, kitlelerin ölümü, sivillerin bombalanması kalmayacak. Teknoloji ve üretim savaşları bir çeşit bilgisayar oyunu gibi masa başlarında hallolacak. Tabii gelecek yüzyılın ilk çeyreğinin bir terörizm dönemi olacağını öngörmek için gelecek bilimci olmaya da hiç gerek yok. Bize de kanyak versene Feza, yanında birer kahve de fena olmaz. Kahve istemek için çalışma odasına garson çağrıldı sırada. Açılan kapıdan içeriye insan sesleri ve müzik doldu. Küçük orkestra şimdi bir Azeri valsi çalıyordu. Yalnız değiliz, diye düşündü Tuna. Konuştukları konular onu şimdiki zaman ve dünyadan öyle soyutlamıştı ki. Dışarıda insanlar var, diye sevindi. Şimdiki zaman ve dünya mı? Bunları hissediyor muyum ben artık? Yani sevinçten başı döndü. Duvara yaslandı belli etmeden. İleri teknoloji kullanan ülkelerde, diye kaldığı yerden sürdürdü general. Oralarda uçaklardakine benzer bir kumanda ekranı askerlik ve akıllı miğfer olarak kullanılmaya başlandı bile. Hafif plastikten zırhlı olarak imal edilen akıllı miğfer, biyoelektrik alıcıları ile sinir gazlarını ve biyolojik savaş etkilerini saptıyor, kızıl ötesi gözlükler gece görüşü sağlıyor. Ayrıca plastik holografik yansıtıcı ile askerlerin görüntüsüne göre taktik bilgisi yansıtılıyor. Akıllı miğferin üzerinde bulunan radyo bağlantısıyla sürekli olarak askere bulunduğu yeri bildiriyor ve komutandan gelen taktik bilgisini aktarıyor. Miğferde bir kamera, mikrofon, kulaklık, seyir sistemi ve bilek terminali de bulunmakta. Bilek terminalini daha önce anlatmamıştın Turancığım, dedi Muzaffer Bey Konya'nı yudumlarken. Miğfer bilgisayarından gelen yazı ve grafiklerin okunması için kol saatine yüklenen bir terminal bu sadece, derken ileri teknoloji inanılmaz bir olay üstad diye hayranlıkla başını salladı general. Midesinde hissettiği yoğun ağrının aç karnına konyak içmesi yüzünden olduğunu sandı Tuna. O sırada garson mis kokan kahveleri getirip bıraktı. Şu mantık bombası dediğiniz neydi generalim, diye sordu Tuna bir eliyle midesini tutarak. Bak görüyor musunuz, en çok ilgilendiği şey en önemli silah oldu. Ben onun çok zeki bir genç olduğunu size söylememiş miydim, diyerek gülümsedi general. Mantık bombası bir çeşit bilgisayar virüsüdür denilebilir. Örneğin bir diktatörlük sistemini birbirine bağlı 4-5 kademeli işlemle ama tek darbede çökertmek için o ülkenin iletişim ve ulaşım ağını felç edecek bir virüsün hikayesidir. Elbette söze edilen ülkenin tamamen bilgisayar sistemleriyle yönetilmesi gerekmektedir ve bu da çok uzak bir gelecekte değildir. Karşı propaganda ve psikolojik yıpratma konusunda da bilgisayar virüsleri ve mantık bombalarından yararlanabilecek tabii, diye keyifle ekledi general. Yani savaşa girmeden savaşı kazanmak. O zaman midesindeki ağrının asıl nedeninin düş kırıklığı olduğunu anladı Tuna. Usulca ayağa kalktı ve bu kez hiç öfkelenmeden ve bağırmadan konuşmaya başladı. Doğrusu üçünüz de beni düş kırıklığına uğrattınız bu akşam ve üzüntüden midem ağrıyor şimdi. Gelecekle ilgili düşler ya da senaryolar kurmak için üçünüzde hayranlık uyandıracak birikim ve donanımınız olmasına karşın konuştuklarınız ve ürettiğiniz senaryolar belki teknolojik olarak etkileyici ama çok büyük bir eksikliği var. Öyle önemli bir şey atlıyorsunuz ki umutsuzluktan midem ağrımaya başladı. Bak sen delikanlıya, nedenmiş o bakalım, diye sordu general. Tuna sevinçle artık öfke krizine girmeden karşı çıkabiliyor, korkmadan konuşabiliyor oluşunu izliyordu iç gözüyle. Sence neyi atlıyoruz Tuna öğretmen, diye ilgilendi gelecek bilimci Muzaffer Bey. Duygusal algılamayı elbette, dedi Tuna. Ne bağırmıştı ne de ter ter tepiniyordu ama buna rağmen etkili olabiliyordu. Olabiliyordu işte, olabiliyordu yani. Aras gibi, Ada gibi, Doğan Gökay gibi. Ne feci yakışıklı ve yetenekli, ne olağanüstü özel, ne de büyük bir şairdi. Ama olabiliyordu artık. Yüzyıllardır yaptığımız yanlış yineleniyor burada bu akşam. Duygularımız ve düşüncelerimiz birbirinden ayrıymış gibi geleceği ve gelecekteki savaşları konuşuyorsunuz. Konuyla direkt ilgisi olmayan düşünceler ortaya ilk döküldüğünde hep olduğu gibi sözcükler buz gibi dondu havada önce ve çatır çatır döküldü yere sonra. Ama bu kez hiç ezilip büzülmedi Tuna, gülümsedi. O gülümseyince öbür üçü bir şeylerin ilişkisini kuramayanın kendileri olabileceği kuşkusuna düştüler. Yüzyıllarca düşünceyi taçlandırıp erkek başlara uygun görürken için için yanıp tutuştuğumuz, içimizde cinsel kimliğimizin arkasına gömdüğümüz duyguları çoğu kez zayıflık sembolü olarak kadınlara fırlatıp attık. Ama bu yüzyılın sonunda içlerinde erkek bilimcilerin de olduğu insanlar ortaya çıkıp bütün algılamalarımızın önce duygusal olduğunu ayrımsayıp itiraf ettiler. Asıl önemlisi işin özünde duygusal zeka olduğunu kabul ederek biz erkekleri azıcık özgürleştirdiler. Duygusal imleme genetikçiler için ilginçtir, dedi Feza dikkatle Tuna'yı dinlerken. Şimdi sen diyorsun ki genç adam, bütün mantıksal çıkarımlar, bütün düşünsel varışlar önce duygusal olarak algılanır ve sonra başka taraflara transfer edilir. Bu duygusal zeka konusunda ben de bazı makaleler okudum ama doğrusu fazla ciddiye almadım. Matematik, fizik ve sibernetik bile böyledir. Çünkü mantık önce duygusal olarak algılamak ve bunu inkar etmemektir. Her türlü zihinsel faaliyet önce mutlaka duygusal bir kavrayıştan geçmektedir ve bu da utanılacak bir şey değildir. Midesindeki ağrının azaldığını hissetti ya da öyle sandı. İnsanı duygusal algılamasından soyutlamaya çalışarak vardığımız noktada onu mutlu edemedik. Gelin sonraki yüzyıllarda bunu yapmayalım. Genetik mühendisliğine, gelecek bilimine insanı sinir sisteminden soyutlayarak girmeyelim. Art Deco kanepeye oturup kahvesini yudumladı. Kendini iyi hissediyordu. Ve bu nedenle geleceğin savaş üniforması üzerine yazdığınız süslü senaryolar kimse kırılmasın ama bence geleceği daha iyi değil, yalnızca daha gösterişli yapacaktır o kadar. Bu çocuk bir idealist dedi babacan bir sesle General Turhan Özsoy. Romantik dedi genetik mühendisi Feza ve asi diye ekledi gelecek bilimci Muzaffer Bey. Burnunun üstüne düşen gözlüğünü itip düzeltti Tuna. Midesi ağrımıyordu artık. Burada olsaydı yaşa be Mabel derdi Ada diye düşünerek gülümsedi. Ben hep bir tıp doktoru olmayı istemişimdir diye içini çekti general aniden. Bunu hiç söylememiştim baba diyerek şaşkınlık içinde baka kaldı Feza. Ben de profesyonel bir balık adam olmayı istemiştim gençken. Sen mi Muzaffer? Yapma yahu. Vallahi öyle. Peki ya sen Feza? Ben halimden memnunum ama... Ama ne? Ama doğrusu bir şarkıcı olmaya çok heves ederdim çocukken. Şöyle siyah dantel bir elbiseyle piyano başında şarkı söylerken beni düşünsene baba. Bundan hiç haberim yoktu diyerek şaşırdı babası. Fakat doğru, senin sesin çok güzeldir. Bıktırdın lojmandaki komşuları çocukken. Tabii ya. Odaya bir sessizlik yayıldı. Herkes kendi düşüncelerinde bir yolculuğa çıkmıştı ki Tuna konuştu. Ben en çok uyanmak yani eve dönmek istiyorum dedi. Hı? Ah tabii diye içini çekti general. Hay Allah, bu gece seni buraya yarın eve dönecek olmanı kutlamak için davet etmiştim. Ama hala söylememişim baksana. E aşk olsun baba, bilmiyor muydun yani? Ona ilk söyleyen ben olayım istedim. Biliyorsun bir oğlun emaneti o bana. Yarın eve mi dönüyorum diye bağırdı Tuna küçük dilini yutarak. Ben yarın eve dönüyorum. Karabasan bitiyor. Yüreği önce zıplamaya başladı, sonra işi azıttı, bedenini dövmeye, soluğunu kesmeye çalıştı. Gözleri karardı ama bu kez bayılmadı. Uyanışını kaçırmak istemiyordu. Gözlerini yumdu, başını arkaya attı ve sonsuz gülümsedi. Yeniden salı sabahı. Sen olmasan, seni bir lahza görmesem yahut, bilir misin ne olur? Sen olmasan, seni bulmak hayali olsa muhal, yaşar mıyım dersin? Tevfik Fikret. O sabah uyandım. Günlerden salıydı. O salı sabahı artık uyandım. Karabasan bitmişti. Eve dönebilirdim. Ayrılırken beni evden bir cemse almıştı. Şimdi eve Tuğ General Turhan Özsoy'un makam arabasıyla dönüyordum. Üzerimde evden ayrılırken giydiğim uçuk mavi tişört ve mavi kot pantolon vardı. Bir de generalin savaşta ölen büyük oğlunun bordo kabanı. Elim kabanın cebindeydi. Cebimdeki elimde küçük, oval, beyaz bir taş vardı. Sımsıkı tutuyordum o taşı. Kış sonuydu. Hava çok soğuktu ama gök mavisiydi. Ve yakında ilk yaz gelecekti. Tuğ generalin şoförü bizim evin yolunu biliyordu. Ve Turhan Özsoy'un daha önce iki kez bizim evi ziyaret ettiğini anlatıyordu. Annem evden bir ambulansla ayrıldığıma inanıyordu. Ve belki generalin aslında başhekim olduğunu anlatacaktı bana. Belki gelecek bilimci Muzaffer Bey aslında dünyaca ünlü bir sualtı araştırmacısıydı ve genetik mühendisi Feza da tanınmış bir caz şarkıcısıydı. Belki Meriç'in gözü kızımız Irmak'tan başkasını görmüyordu. Artık ve onun yaşından beri asıl tutkusu yitirdiği çocukluğunu Irmak'la yeniden yaşamaktı. Kim bilir? Şair Doğan Gökay yazmakta olduğu Kumral Ada Mavi Tuna romanının çözemediği son bölümünü artık tamamlamıştı belki de. Ve hatta Ada. O da beni sevdiğini biliyordu artık. Makam arabasının camından hızla akan İstanbul resimlerine gülümseyerek baktım. Günlerden salı. 34 yaşındayım. Gözlüklü, siyah kıvırcık saçlı, orta boylu, bıyıksız, sakalsız bir adamım. Öğretmenim. Sıradan bir insanım ve tabii bütün sıradan insanlar gibi sıra dışıyım. Sigara içmem. Arada bir içki içmeyi severim. Babam terziydi. Annem ev kadını. Abim öğrenci. Bir iç savaştan dönüyorum. Uzun ve çok zor bir kabustan uyanıyorum. Leviathan'ın anlamını artık öğrendim. Yorgunum. Çok yorgunum ama kendimi iyi hissedebiliyorum. İyi olmaya hazırım artık. Ben bunu hak ediyorum şimdi. Birazdan sokaklarında oynadığım, gülüp eğlendiğim, aşkı, düş kırıklığını, acı ve yalnızlığını tattığım mahallemde olacağım. Arabanın içinden bakınca camın dışındaki eski ayak izlerim yabancı görünecek bana. Ama birkaç dakika sonra araba duracak ve ben camın öbür tarafına geçeceğim. Gerçek ve yeni ayak izleri oluşturmam için toprak hazır. Ben hazırım. Dönüyorum. Eve. Kendime. Uyanmak güzel diye gülümsüyorum. Durum ne olursa olsun uyanmak güzel. Camdaki suretim de bana gülümsüyor. Hem artık beni kan tutmuyor. 1994-1997 İzmir, Cambridge, Duisburg, Berlin, Toronto, Montreal, Iowa City, New York, İstanbul. Kitabın sonu.